Ayrım 13, sayfa 192. Başarı piknik yeri. Bir evin bir oğlu. Ne akıllılık etmişiz, bir çocuktan başka çocuk istememişiz. Oysa ki eşim diyebilirdi, ben bir çocuğumuz daha olsun istiyorum, belki kız olur. Kız çocuklarını daha çok sever de, ben sevmez miyim? Ben de kız çocuklarını çok severim. Ama o bir çocuğun daha büyümesi, ilk öğretimi, orta öğretimi, üniversite sınavı, dershaneler. Kolay mı bunların hakkından gelmek? Örneğin oğlumuz da dershaneye gitti. Biz ne yaptık? Dişimizden tırnağımızdan artırdık. Onun dershane parasını denkleştirdik. Ya ikinci çocuğumuz olsaydı? Şaşıyorum üç çocuğu olanlar, dört çocuğu olanlar. Çocuğa yüksek öğretim yaptırtmazsan o zaman dershane de yok, yol parası da yok. Evet, tek çocukta karar kılmamızın nedeni Mert'i sonuna dek okutmak, ona üniversite diploması aldırmaktı. O zaman Mert'in saygın bir işi olacaktı. Belki okulda bir kız arkadaşıyla da tanışacak, ikisi de mezun olduktan sonra bir işe gireceklerdi. Bize ne yapmak düşerdi? Onları bir yuvaya kavuşturmak. Karı koca birbirimize hep o günleri de görürüz diyorduk. Cık, cık ya. Ah o piknik yeri ah. Yok canım, o piknik yerinin hiçbir suçu yok ki. Zaten piknik yerleri niçin suçlu olsun? Tam tersi oldu. Şimdi oğlunuz gecesini gündüzüne katmış, bir yandan lisenin son sınıfına gitmiş, bir yandan dershaneye koşmuş. Oğlumuz lisenin son sınıfında dershaneye gitmedi ki, biz onu daha dördüncü sınıftan başlayarak dershanelere gönderdik. Canımız Mert'imiz cumartesi tatili, pazar tatili yapmadı hiç. Yavrucuğumuzu erkenden kaldırır, kahvaltısını yaptırır, koş oğlum derdik. Oğlumuz koşardı otobüs durağına. Ama ne yalan söyleyeyim, öyle bir yararını gördük ki. Gerçi oğlumuz bunalıyordu, biz de bunalıyorduk. Ama bir gencin bu ülkede başka türlü üniversite sınavını kazanmasına olanak yoktu ki. O sınava girenlerin ancak dörtte biri kazanıyordu. Dörtte üçü kazanamadığını öğrenir öğrenmez hemen dershaneye koşuyor, baştan kaydını yaptırtıyor, üniversite sınavını günü gününe iple çekiyordu. Yeniden sınava girmek için. Bizim oğlumuz Mert ilk sınavında üniversiteye girmeye hak kazandı. Yani hiçbir zaman o dörtte üçün içinde olmadı. Bu başarı kutlanmaz da hangi başarı kutlanır? Uf, evde bir sevinç ki ne sevinç. Teyzeler toplanmışlar, dayılar toplanmışlar. Mert'i öpen öpene. Mert'in de öyle bir duruşu var ki sanki sınav kralı. Sınav kralı ama yorgunluk yüzünden akıyor. Gülmüyor, gülümsüyor. Rahatlayamıyor, rahatmış gibi görünüyor. Sevinemiyor, seviniyormuş gibi görünüyor. Kolay mı? Yıllar yılı ona, hadi Mert, koş Mert, başaracaksın Mert. Hedef karşıda Mert, varacaksın Mert, yaklaşıyorsun Mert demişiz. Mert koşmuş da koşmuş. Hani yarış atları olur ya, koşar koşar, durunca hızını alamaz, durmadan ayaklarıyla yeri kazar, onun gibi. Bağırdım, dayılar, teyzeler, amcalar, anneanne, babaanne, kuzenler pikniğe gidiyoruz. Oo, bir sevinç, bir mutluluk. Bir minibüs kiraladık. Bu arada koştuk, kilo kilo etler, meyveler, şaraplar, pideler aldık. Minibüse iki de mangal koyduk. Aa şurası, aa burası. Yo orası değil, işte burası. Oh oh oh. Yola yakın yanından bir dere geçiyor. Ağaçların koyu gölgesi. Bundan daha güzel bir piknik yeri olur mu? Adını bile koydum buranın bir saniye içinde. Burası başarı piknik yeri arkadaşlar. Neden öyle? Çünkü Mert'imiz başardı. İlk girişte sınavı kazandı. İlk girişte sınavı kazananlar başarılarını başarı piknik yerinde kutlarlar. Oh, et kokuları, dumanlar, salatalar hazırlanıyor, şaraplar bardaklara dolduruluyor. Aman aman köfte bu denli güzel olur mu? Başarı başarı kokuyor. Şarap böyle içimli olur mu? Başarı başarı kokuyor. Piknik yerinde her şeyi başarı kokuyor. Şu akasya ağaçları, şu nazlı nazlı akan dere, etin üzerine konmak isteyen eşek arıları, şu yerdeki sarı kır çiçeği, hepsi başarı kokuyor. Mert'in başarısı. Şunun şuracında ne kaldı? Oğlumuz 4 yıl okuyacak, 4 yıl sonra diplomasını alacak, ondan sonra bağırdım. Dostlar, 4 yıl sonra yine bu piknik yerinde olacağız. Çünkü o gün Mert üniversite diplomasını almış olacak. Hepimiz yine burada bu akasya ağaçlarının altına oturarak, mangallarımızı yakarak, köftelerimizi çiğneyip, şaraplarımızı yudumlayarak köftelerimizi yiyoruz. Şarap bardaklarımızı kaldırıyoruz. Niye? Mert'in başarısına. Kolay mı be? Kolay mı bu zamanda üniversiteye girmek? Hem de ilk sınavda girmek. Öpülür bu oğlan, öpülür. Sarılıyorum Mert'e. Ben bırakıyorum, annesi sarılıyor. Annesi bırakıyor, Necati amcası sarılıyor. Ağlıyor da mutluluğundan Necati amcası. Çünkü kendi oğlu 2 yıldır üniversite sınavlarına giriyor ama kazanamıyor. Teyzeler yanaklarından öpüyorlar Mert'in. Kazanamayan kuzenler köfte dürümünü kapıp dere kıyısında yitiyorlar. Mert mi? Kral kral dolaşıyor. Ama bu oğlanın iştahı yok. Anne baba yalvarıyoruz. Hadi oğlum şu köfteyi benim hatırım için. Aa, annenin hatırı yok mu Mert? Aç ağzını bakayım. Açılır açılır diyor Asiye teyzesi. Hem öyle bir açılır ki çocuk daha testlerin sınavın etkisinde aradan 15 gün geçsin 30 köfte birden yer. 7. Evet işte açıldı Mert'imizin Asiye teyzesinin dediği çıktı. Hem de öyle güzel okuyor ki. Yok canım öyle velilik falan yok. Okula gidip çocuğun durumunu falan sormak yok. Burası üniversite hiç okula gidilir mi? Ama biz anlıyoruz zaten Mert kendisi söylüyor. Bugün 90'ı çektim baba. Bugün 95'i çektim anne. Bugün 100. Yaşa oğlum çok yaşa. Bak o başarı piknik yerini unutma. Diplomayı aldığın gün yine amcaların, teyzelerin, anneannen, babaannen oradayız. Yine köfteler, yine salatalar, yine şaraplar. Çabala Mert çabala. Mert çabalıyor. Odasının ışığı gece yarıları sönüyor. Evde en önce uyanan o oluyor. Hayır hayır, şu dersten kalma, bu dersten kalma yok. Mert öyle yoğunlaşmış ki derslerine yaza hiçbir ders bırakmıyor. Aferin Mert oğlumuz. Bir saat gibi tıkır tıkır işliyor. Tıkır tıkır sınıflarını geçiyor. Ay dördüncü sınıfa mı geldi bu oğlan? Ya ne sanıyorsunuz babaannesi, anneannesi? Son sınıf bu yıl son. Haziran'da diploma. Ve biz cümbür cemaat yine o piknik yerindeyiz. Arada soruyoruz Mert'e. Son sınıfta herhangi bir sorun var mı Mert? Yok babacığım, yok anneciğim. Aslan oğlumuz. Gelecek yıl bu zamanlar Mert'imiz saygın bir işte. Çalışkan çocuk bu. Kim bilir belki de üniversiteyi en üst dereceyle bitirir. Böyle bir genci kim işe almaz ki? Hiçbir kuşkumuz yok. Senin var mı hanım? Hiç olur mu canım? Mert bize ilk ücretinde ne hediye alacaksın? Ay gülüyoruz gülüyoruz. Oğlumuza sarılıp yanaklarından şapur şupur öpüyoruz. Amcaları, teyzeleri öpüyorlar. Şapur şupur öpüyorlar. Oh, bu kez Dursun amcasının minibüsü var. Doluşuyoruz içine. Sürücü yerinin camında Mert'in diploması duruyor. Altın yaldız çerçeve içinde. Yine iki mangal, meyveler, etler, pideler. Haydin başarı piknik yerine. Oh, minibüsün içinde şarkılar, türküler, el çırpmalar. Ah, Dursun amcası oynuyor bile. Bugüne bugün Mert'imiz üniversite mezunu. Aslanım be, koçum be. Dileriz 3 aya da iş hazır olur. Yo yo hemen işe başvurmak yok. Şöyle 3 ay dinlensin. 3 ay sonra. Ah ah ah. Ne 3 ayı? 3 yıl 3 yıl. Mert mezun olalı 3 yıl geçti işi yok. Oğlumuzun başvurmadığı yer yok. Telefonlar çalmıyor. Kapılar Mert'in yüzüne kapanıyor. Baba anne ben de kapanıyorum gitgide. O da ne oğlum? Bunalım bunalım. Aman aman aman ne yapacağız biz şimdi? Onca dershaneler, onca çabalar, onca sınavlar. Şimdi Mert bunalıma mı girecek? Akıllı oğlumuz girmedi. Dursun'un üniversiteyi kazanamayan oğluyla bir araya geldiler. Dursun'da ortak yaptılar. Ortaya o minibüsü koydular. Dosdoğru o başarı piknik yerine. Hayır hayır piknik yapmaya gitmediler. Piknik yaptırtmaya gittiler. Oracıkta minibüsün içinde salatalar yaptılar. Köfteler, pirzolalar pişirdiler. Gelip geçene sattılar. Şimdi mi? İşi büyüttüler. O bahçeyi satın aldılar, bir yapı kondurdular, tabelasına da aynını yazdılar. Başarı piknik yeri. İşleri mi? Ühü. Park alanları yetmiyor da gelen arabalar yolun kıyısında park ediyorlar. Oğlumuzun diploması mı? Köfte ocağının üzerinde. Çocuk filmi. Annesi çalışıyor, babası çalışıyor. Onun için Orhan'la beni baş başa bırakıp işe gittiler. Annesi, kusura bakma amca dedi. Orhan okula gidince sen de istediğini yap istersen. Dışarı çık, dolaş. Yakında bir park var. Oraya git istersen. Beni hiç düşünmeyin dedim. Ha dedi babası. Dolapta yemek var amca. Sakın dışarıda yeme. Yasemin bir güzel zeytinyağlı dolma yapmış. Ben de mercimek çorba yaptım. Ye, iç, keyfine bak. İki günlüğüne gelmiştim yeğenlerimin yanına. Daha doğrusu yol üzeriydi. Şöyle bir uğrayayım, hatırlarını sorayım dedim. Orhan masanın başında dersini hazırlıyor ama durmadan duvardaki saate bakıyordu. Yanımdaki kitabımı okumaya başladım. Orhan kitap okuduğumu görünce, ''Uf amca, kitap okuyorsun ha?'' dedi. ''Elbette'' dedim, ''Ben hep kitap okurum. Sen okumaz mısın?'' ''Televizyon izlerim amca.'' ''Ya kitap?'' Ya duymadı beni ya da işine gelmedi. Gözlerini ayırdı, başını yukarıya kaldırdı. ''6 kere 8, 48'' dedi, oraya yazdı. Koşarak mutfağa gitti, çenesi oynayarak geldi. Bir şeyler çiğniyordu. Tekrar saate baktı. ''Uf yetişmeyecek'' dedi. ''Ne?'' dedim. ''Ders amca dersimi 10.30'a dek bitirmem gerek. 10.30'da çok güzel bir film var. Nereden biliyorsun güzel olduğunu?'' ''Daha önce izlemiştim.'' ''Daha önce izlediğin filmi bir kez daha mı izleyeceksin?'' ''Çok güzel dedim ya amca.'' ''Demek çocuk filmi.'' Başını havaya kaldırdı, gözlerini iri iri açtı. ''3.7.21'' dedi. Pofladı, sonra tekrar mutfağa koştu. Yine çinesini oynatarak geldi. ''Senin hiç dersin yok değil mi amca?'' dedi. Güldüm. ''Yok Orhan'' dedim. ''Ah benim de olmasa o zaman ne yaparım biliyor musun amca? Top oynarım sokakta. Ama futbol ha. Sonra hep televizyon izlerim. Açayım istersen televizyonu.'' ''Yo yo'' dedim. ''Okuyorum istemem.'' Saate baktı, pofladı, mutfağa koşturdu. Galiba su içti. Çünkü bu kez çenesi oynamıyordu. Şimdi var ya amca, ben kitap okurken aklım başka yere gidiyor. Nasıl? Şimdi okuyorum. Okuyorum ama aklım dışarıdaki oyunda, televizyonda olduğu için onları düşünüyorum. Bir bakmışım 4-5 sayfa okumuşum ama aklımda hiçbir şey kalmamış. Kitap öyle okunmaz ki Orhan. Herhalde annem baban da sana böyle söylüyorlardır. Evet, söylüyorlar. Onlar nasıl okuyorlarsa sen de öyle oku. Annem babam kitap okumuyorlar ki. Yorgun geliyorlar, televizyon izliyorlar. Amcacım, söyle Orhan. Acaba şu iki soruda bana yardım edebilir misin? Saate baktım. Daha 10:30'a zaman var dedim. Ama daha Türkçeden de dersim var, onu su gibi yaparım. Bu çocuk çok sevmiş galiba o çocuk filmini. Hadi yardım edeyim bakayım. Ettim. Çok mutlu oldu. Geldi, yanaklarımdan öptü. Uf dedi. Sen hep bizimle birlikte otursan amca. O zaman ben daha çok televizyon izlerim, daha çok top oynarım. Ne güzel, bana hep yardım edersin. Ben de masadaki kitabı, defteri ivedi çantasına koydu. Bu kez çantasından başka bir kitap ve defter çıkardı. Çok hızlı mırıl mırıl bir şeyler yazmaya başladı. Bir ara bana sordu. Kurbağa nasıl yürürdü amca? Sıçrayarak. Ya doğru ya, kurbağa sıçrar. Yazdı oraya bir şeyler. Çok sonra bir soru daha sordu. Amca, o cebimizde taşıdığımız anahtar kapıdakine kilit derler değil mi? Evet, öyle denir dedim. Mutlu oldu. Pofladı. Bir şeyler daha yazdı. Hızla kitabın defterini kapatıp çantasına koydu. Mutfağa koştu. Ağzında bir şeyler vardı yine. Koşarak televizyonun yanına yaklaştı. Uzaktan kumandayı eline aldı. Kumandanın tuşuna bastı. Kendini uçar gibi koltuğa attı. Filmin yazılarını gördüm. Uf dedi, amma yetiştim ha. Sen de izle amca, bak hiç böyle film gördün mü? Ben bu tür filmleri çok seviyorum. Doğa, hayvanlar. Onlar da var da içinde. Ben yine kitabıma daldım. Orhan gözlerini dikmiş televizyona bakıyordu. Arada bir uf öf diyordum. Baksana amca, baksana. Baktım, üst yanı çıplak bir adamın elinde su borusu gibi namlusu olan bir silah vardı. Adam silahın tetiğine dokundu muydu? Kocaman otomobilleri bile un ufak ediyordu. Bu silahtan olacak ki bir tane amca. Bu silahtan mı Orhan? Ne yapacaksın bu silaha? Canını okurum her şeyin amca. İlle de Murat'ın. Murat mı? O da kim? Bizim sınıfta. O zaman görür bana çatmayı. Şöyle silahı apartmanlarına doğru bir doğrulttun muydu? Sen neler söylüyorsun Orhan? Orhan duymuyordu beni. Kendini öyle kaptırmıştı ki filme. Olduğu yerde sıçrıyor. Her silahın patlayışında uf be diyordu. Kaptanı gördün mü amca? Nasıl uçtu havaya? Kafası koptu futbol topu gibi, düştü yere. Bak bak amca, kaptanın kafası top gibi denizde yüzüyor. Gözü açık daha. Bak bak, şimdi kapanacak. Evet, kaptanın kesik kafasındaki gözleri kapandı. Kafa dalgaların arasında kayboldu. Amca, o kaptan gözlerini kapayıncaya dek ölmemişti değil mi? Bilmem dedim. Yo yo, ölmezmiş, babam öyle söyledi. Kıkır kıkır güldü. Ne komik dedi. İnsanın yalnız kafasının olması, başka hiçbir şeyinin olmaması. Amca, o kaptan su yutsa neresinden çıkar? Daha çok güldü. Orhan, kapatır mısın o televizyonu dedim. Niçin diye sordu. Senin için, ruh sağlığın için. Hı, benim kesik kafadan korkacağımı mı sanıyorsun? Ben korkmam amca, hiç merak etme. Zaten bu adam intikam peşinde. Ama intikamını öyle bir alıyor ki. İntikam mı? Bilmiyor musun amca? Hani biri sana bir kötülük eder de, hani çaldığınız dolarların hepsini alır kaçar, senin payını vermez de, o zaman sen o adamı tutup kesersin ya. Ben? Kesmez misin amca? Kolay mı, birlikte çaldığınız dolarları? Sonra sana koklatmadı. Orhan, sen beni hırsız mı sandın? Yok amca, yani diyorum, insanlar intikam alırlar diyorum. Şimdi bu adam da intikam peşinde. Uf, öyle bir intikam alıyor ki. Okumam zorlaştı. İster istemez gözüm televizyona kayıyordu. Orhan kendini filme öyle kaptırmıştır ki, ders çalışırken ikide bir mutfağa koşan çocuk şimdi yerinden kıpırdamıyordu. Şimdi karşılaşacaklar amca. İntikamını öyle bir alacak ki. Yo, intikam için silahını kullanmayacak. Onun bıçağı var. Bıçak mı? Evet, ama bizim bildiğimiz bıçaklardan değil amca. Uzaktan kumandalı bıçak. Ühü, öyle bıçak ki. İyi bak, yaklaşıyor o sahne. Kalkıp yattığım odaya mı gitsem? Öyle yaptım. Az sonra Orhan'ın çığlık çığlığa sesini duydum. Amca, amca diye bağırıyordu ki, çocuğu ya akrep soktu ya da bir yeri bir yere sıkıştı. Hızla salona koştum. Yo, Orhan'a bir şey olmamıştı. Oturduğu yerde birazcık doğrulmuş, heyecanla televizyona bakıyordu. Bak bak amca, kaçırma. Uzaktan kumandalı bıçak. Gerçekten biri kaçıyordu. Bir bıçak ona yetişmeye çalışıyordu. Bıçağın iki tane küçücük kanatları vardı. Arkasından dumana benzer bir şeyler çıkarıyordu. Bıçak koşan adamın yolunu kesti, geriye döndü ve hızla adamın kalbine doğru ilerlemeye başladı. Bir bıçağı bir çıplak adamın elindeki uzaktan kumanda aygıtını gösteriyordu. Üst yanı çıplak adam kumanda aygıtının tuşlarına basıyordu. Koşan adam bıçağın yaklaştığını görünce çok korktu. Üzerine gelen bıçağa birkaç el ateş etti. Orhan güldü. Hıh, sanki uzaktan kumandalı bıçağa kurşun bir şey yapacak. Ona kimse bir şey yapamaz. O biraz sonra adamın kalbine girecek ve... Bıçak geldi, hızla adamın kalbine giriverdi. Birden bıçağın yanlarından kan fışkırmaya başladı oluk oluk. Bak bak amca, şimdi uzaktan kumanda bıçak oymaya başlayacak. Biraz oyacak, sonra kalbi dışarı çıkaracak. Orhan, izleme bunu lütfen. En heyecanlı yeri amca, hiç izlenmez mi? Sen hele bıçağın oradan çıkıp bir bir gözleri oyup çıkardığını görsen. Amca, göz bilye gibi mi çıkar? Kızdım. Bilmem dedim. Bilye gibi çıkıyor. Tekrar odama gittim. Az sonra Orhan'ın sesi geldi. Uf, bilyeler döküldü. O gece Orhan'ın annesine babasına söyledim. Babası, izlesin canım, artık o 4. sınıfta. Kocaman çocuk oldu dedi. Annesi de iyi kötüyü öğrensin dedi. Tam o sırada Orhan mutfaktan çıktı geldi. Havada tekmeler savura savura. Elinde de ekmek bıçağı vardı. Hiç anlamadığım bir dille bağırıyordu. Pandomim ve animasyon. Mezarına ışıklar yağsın, bir Yusuf abi vardı. Dairenin en yaşlı memuruydu. Elbette memurlukta da en fazla kıdemli olan oydu. Kaç yaşındaydı Yusuf abi? Emekli olmayı hiç düşünmüyordu. Hep SSK derdi. Şu bizim bildiğimiz SSK değildi onun söylediği. Derdi ki, bedende 3 sistem var. Sinir sistemi, sindirim sistemi, kan dolaşımı. İşte bu 3 sistemin baş harfleri SSK. Çocuklar, yarına yapacak bir işiniz yoksa bu SSK hemen haber alır. Madem bunun işi yok, öyleyse sindirim sistemi olarak su koyuvereyim der veya öteki sistem der, su koyuverir, hasta olur. Ama yarına bir işim varsa, yarına bunun işi var, onun için sistem olarak ayakta durmalıyız der ve insan hasta olmaz. Yusuf Bey sizi çok etkilemiş. Ah ah, işte onu anlatıyorum. Yani var ya, sendikamızın genel merkezi bile telefonu açar, ondan yardım isterdi. Çok tanık olmuşumdur. Memur olarak eylem yapacağız. Zaten eylem yapmadığımız zaman yok ki. Niye yapıyoruz? Sürünüyoruz da ondan yapıyoruz. Hangi yıl memurun iki yakası bir araya gelmiştir? Hiç gelmez ki. 3 kuruş zam olur, hop 13 kuruş öteki şeylere zam olur. Al alabilirsen. Yusuf abinin önünde evrak ama o gözlerini bir yere dikmişse mutlaka düşünüyordu. Sorardık. Telefon sendikanın genel merkezinden mi Yusuf abi? Evet, oradan. Belli ki yine sokaklara döküleceğiz. Ya cumartesi günü ya pazar günü. İşte onun için Yusuf abi sokakta yapacağımız eylemi düşünüyor. Yusuf abi durmadan düşünüyor. Sorarız. Bulamadın mı Yusuf abi? Canım, bulacağım da bu kez başkan rica etti. Şimdiye dek hiç duyulmamış, görülmemiş bir eylem olsun dedi. Biz de düşünelim mi Yusuf abi? Hadi canım, siz nereden bulacaksınız? Evet, şimdiye dek hiç duyulmamış bir eylem. Yusuf abi bazen ayağa fırlar, o küçücük odamızda eğilir, bükülür, birden sıçrar, geriye döner, bir artist gibi pozlar verir, zurna ötüyor gibi ses çıkarır, ardından öyle bir kahkaha patlatır ki onu gerçekten gülüyor sanırdınız. Yo, hayır, o yepyeni bir eylem hazırlığı içindedir. Yolda topluca yürüyeceğiz, sloganlar atacağız, yumruklarımızı kaldıracağız, marşlarla sokakları ineteceğiz ama salt bu denli mi? İşte Yusuf abi yapacak başka şeyler bulmak için günlerce beynini yorardı. Ama sonunda mutlaka bulurdu. Yani var ya, ondaki pandomim yeteneği kimsede yoktur. Siz de çok iyi bir pandomimcisiniz. Sağ olun, sağ olun da ben her şeyi Yusuf abiden öğrendim. Çünkü o öğretti bize. Ama arkadaşlarınızın hiçbiri pandomimci, animasyoncu olmadı. Yalnız siz. Evet, ama her şeyi Yusuf abiye borçluyum. Ne diyordum? Ah Yusuf abi, ah. Onun o bağırışlarını hiç mi hiç unutmuyorum. Eylemin biçimini buldu muydu? Öyle bir buldum buldum çocuklar buldum diye bağırıldı ki belki karşı binada oturan vali bile duyardı. Sağ olsun bizim dairenin müdürü de çok baba adamdı, Şinasi Bey. Halden anlar, memurlarını çok sever. Onlar için eylem saptamaya çalışan Yusuf abiye hiçbir şey demezdi. Bazı zamanlar onu depo diye kullanılan odaya alır, orada düşünmesini sağlardı. Ayrıca Yusuf abinin çayını da düşünürdü. Ona orada arada bir odacıyla çay yollardı. Elbette müdür Şinasi Bey eylemlerimize katılmazdı ama sonunda bizim yararlandığımız haktan o da yararlanırdı. Onlara da hak denilirse. Bir gün Yusuf abi evrak odasından buldum buldum diye koşarak bizim odaya geldi. Arkadaşlar, kaşık kaşık, kaşık diyorum size, kaşık diye bağırıyordu. Hiçbir şey anlamamıştık. Şaşkın şaşkın Yusuf abiye bakıyorduk. Nuri Bey, gerçi o da rahmetli oldu ya, ne kaşığı Yusuf Bey diye sordu. Kaşıklı eylem yapacağız arkadaşlar. Yine anlamamıştık. Birbirimizin yüzüne bakıyordu. Yoksa Yusuf abi kaşıklarla memurun karnının doymadığını mı anlatacaktı? Ellerimizde kaşıklar, arada bir o kaşıkları havaya kaldırarak kaşıklarımız boş diye mi bağıracaktık? Hayır hayır, öyle değilmiş. Ah Yusuf abi, ah, bir yönetmen, en ince ayrıntısını dek düşünen bir yönetmen. Öyle ki ortaya koyduğu eylem hiç akıllardan silinmeyecek, hep anımsanacak bir eylem. Anlattı. Arkadaşlar, hani bir söz vardır ya, kaşıkla verir, sapıyla göz çıkarır. İşte eylemimiz bu atasözünün üzerine kurulacak. Yusuf abi kaşık deyince hiç bunu düşünememiştik. Nasıl düşünelim ki? Çünkü hiçbirimiz Yusuf Kardelen değildik. O bir yaratıcıydı, o bir yapımcıydı ve o bir sahneye koyucuydu. Onun sahnesi, sokaklar, oyuncuları bizlerdik. Arkadaşlar dedi, önce size anlatayım. Dışarı çıkınca da postaneden sendika başkanına telefon eder anlatırım. Kocaman kocaman tahtadan kaşıklar yaptıracağız ama kaşıkların hepsinin ucu sivri olacak. Nereden aklına gelir böyle şeyler? Ama diyorum ya, o Yusuf Kardelen. Arkadaşlar, yürüyeceğiz, sonra bir düdük çalacak, zınk diye duracağız. Ondan sonra yine hep birden sanki elimizdeki kaşıkları çorba kazanına batırıyormuş gibi batıracağız. Sonra bu çorbayı içeceğiz. Bu devinimi 3 kez yapacağız ama hep birlikte. Sanki kollarımıza ipler bağlanmış, o ip birinin elindeymiş gibi. Hop, kaşıklar çorba kazanına daldı, hop, çorbalar ağızda. Bir düdük kaşıklar çorba kazanında, bir düdük çorba ağızda. Tam 3 kez bunu yaptıktan sonra kaşıkları ters tutacağız, 3 kez gözlerimize yaklaştıracağız ve bağıracağız. Ay gözüm çıktı, ay gözüm çıktı, ay gözüm çıktı. Şimdiye dek yapılmamış bir eylem biçimiydi. Gerçekten görsel yanı çok etkileyiciydi. Üstelik bize fazla bir masraf da çıkarmayacaktı. Bir gün sonra Yusuf abi daireye geldiğinde elinde 1 metrelik bir tahta kaşık vardı. Arkadaşlar, bir ağaç tornacısı buldum. İstediğimiz denli bu kaşıklardan bize yapacak. Hepsine de vernik atacak. O kaşık hala evimde duvarda asılı durur. Ah benim çok yetenekli Yusuf abim. Oracıkta kaşıkla yürümeye başladı. O sırada dairede işini yaptırtmak için gelen birkaç vatandaş vardı. Onlar bile Yusuf abiyi hayranlıkla izlediler ama ne olduğunu anlamadılar. Salt içlerinden bir vatandaş, amanın kaşıklar böyle büyük olsa evin yolunu bulamazdık, dedi. Biri de hemen ona yanıt verdi. Olsun be, dedi. Yaşamımda bir kez böyle bir kaşıkla doyum tokum etli pilav yiyeyim. İsterse ondan sonra öleyim. Öteki dünyaya karnı tok giderim ya. O eylem hiç unutulmadı. Çıktık sokaklara, günlerden pazar, ellerimizde kocaman kaşıklar, gülenler, merak edenler, laf atanlar, alkışlayanlar. Ama ne zaman kocaman kaşıklar ağza gidiyor, ne zaman göze gidiyor, bizi izleyenler alkışlıyorlardı. Onlardan bile bağıranlar oluyordu. Haklısınız, kaşıkla veriyorlar, sonra sapıyla gözümüzü çıkarıyorlar, diye. Bağıranlar mı? Mutlaka memur yakınlarıydı, kızlarıydı, hanımlarıydı, oğullarıydı. Televizyoncular durmadan o kaşıkların çorbaya dalmasını, sonra göz çıkarmasını çekiyorlardı. Eylemi bitirebildiniz mi? Yo, zaten Yusuf abinin yarattığı eylemin hiçbirini bitiremezdik ki. Mutlaka polis engellerdi. O gün de polislerin şefi bizim birkaç çorba içmemizden, birkaç göz çıkarmamızdan sonra elindeki ses yükselteciyle bağırdı. Ya o kaşıkları bırakırsınız ya da eylemi bitiririz. Eylemi dayakla sopayla bitirdiler. Bizimkilerden de onlara kaşık sallayanlar çok oldu. Ama o gece bütün televizyon kanallarında hep bu eylem gösterildi. Ben mi? Ben yine bu eylemin en önündeydim. Daha doğrusu başroldeydim. Yusuf abi benim kocaman kaşığı çorba kazanına daldırışımı, ağzıma götürüşümü, sonra kaşığın sapıyla gözümü çıkarışımı çok beğenmişti. Artist gibisin be Sefa, artist, diyordu. Peki hükümet bu eylemden sonra zam yaptı mı? Evet, yurdun her yerinde yapılan bu eylemden sonra zam yaptı. Ama bizim yaptığımız gibi yaptı. Kaşıkla verdi, sapıyla göz çıkardı. Bir ay sonra her şeye zam geldi. Bizim kaşıklar duvarda asılı kaldı. O kaşıkları ne yapacağımızı bilemedik. Gerçi o kaşıkla ne yapılır biliyorduk ama yapamazdık. Peki siz sonra nasıl animasyon ve pandomim sanatçısı oldunuz? Ah Yusuf abi, ah. Oğlunun garson olduğu bir otelde animasyoncu bir gün işi bırakıp kaçınca beni önermiş oğluna. Patronum bir görsün. Bütün memur eylemlerinde başrolde bu Sefa Bey. Bir yetenekli ki, demiş. Ya yapamazsam Yusuf abi, demiştim. Yaparsın yaparsın, dedi. Gerçekten yaptım. Evet, ilk günler çok heyecanlıydım ama bir geçmişim vardı. Kaç memur eyleminde bulunmuştum. Hem de Yusuf abi gibi bir yönetmenin yanında. Neler öğretmişti Yusuf abi bize. Hem pandomimciydik hem de animasyoncuyduk. Her gece iki kez gösteri yapıyordum. Bir animasyon erken saatlerde. Gece yarısına doğru da pandomim. Ama en çok yaptığım pandomimleri seviyorlardı. Animasyonda da başarılıydım da pandomim yapmak benim de çok hoşuma gidiyordu. Patron benden çok memnundu. İşe başladıktan birkaç gün sonra hemen ücretimi iki katına çıkardı. Hatta "Bak, her yaz bendesin Sefa Bey," dedi. Öyle para alıyordum ki hemen o ay memurluktan istifa ettim. Pandomimci ve animasyoncu oldum. Şimdi ülke çapında biriyim. Kışın salt pandomim yapıyorum, yazın da animasyon. Memurluktan aldığımın 10 katını alıyorum. Işıklar içinde yatsın Yusuf abi. Kitabın sonu. 14 Eylül 2009, sayfa 212.